Ayrım 7. Pekin'den gelen adam Henning Mankell. Sayfa 76. Birgit de o akşam Staffan'a olanları anlattı. O da doktorun doğru karar verdiğine inandığını dile getirdi. Karısına güneye gidip güneşin tadını çıkarmasını önerdi. Kocasının ilgisizliği onu rahatsız etse de herhangi bir şey söylemedi. Ertesi gün öğle yemeğinden kısa süre önce bilgisayarın başına geçip tatil seçeneklerini incelemeye başladığında telefon çaldı. "Arayabileceğim birini buldum," dedi Hugo Malmberg. "Sundberg adında bir kadın polis." "İsmini gazetede görmüştüm ama kadın olduğunu bilmiyordum." "Tam adı Vivian Sundberg ama anladığım kadarıyla ona Vivi diyorlar. Ludwig arayacağını ona iletecek. Böylece onunla görüşürken sorun yaşamayacaksın. Telefon numarasını aldım."
"Yardımların için teşekkürler. Aslında belki birkaç gün güneye giderim diye düşünüyordum. Tenerife'ye hiç gittin mi?"
"Hiç gitmedim. İyi şanslar."
Rostin hiç oyalanmadan Malberg'in verdiği numarayı çevirdi. Karşısına telesekreter çıktı, mesaj bıraktı. Bir kere daha elektrikli süpürgeyi çıkardı ama evi süpürmeye üşendi. Bunun yerine bilgisayarın başına dönüp yaklaşık bir saat tatil planları yaptı. Sonunda iki gün sonra Kopenhag'dan başlayan bir Tenerife turunda karar kıldı. Dünya atlasını çıkarıp sıcak denizin ve İspanyol şaraplarının hayalini kurmaya başladı. Belki ihtiyacım olan budur diye düşündü. Staffansız, mahkemesiz, gündelik işlerin yorgunluğundan uzak bir hafta. Duygularımla veya hayatımla yüzleşmekte deneyimli sayılmam ama insan benim yaşıma geldiğinde kendine objektif bir gözle bakıp zayıflıklarıyla yüzleşebilmeli. Gerekli değişiklikleri yapabilmeli. Bir zamanlar gençken tek başına yelkenliyle dünyayı dolaşan ilk kadın olmanın hayalini kurardım. Bu hayal asla gerçekleşmedi. Ama belki birkaç günlüğüne Danimarka'dan denize açılabilirim. Ya da Tenerife sahillerinde dolaşabilirim. Yaşlanmaya başlasam da ikisini de yapabilecek durumdayım. Belki düştüğüm çukurdan çıkmayı başarabilirim. Menopozu iyi atlattım ama şimdi bana neler olduğuna emin değilim. İlk yapmam gereken yüksek tansiyonumun ve panik atakların Staffan'la ilgisi olup olmadığını çözmek. Hayatımızda değişikliklere gitmezsek asla mutlu olamayacağımız gerçeğini kabullenmem gerekiyor. Fazla uzatmadan yapacağı seyahatin detaylarını planlamaya girişti. Ne yazık ki sistemde bir bozukluk olduğu için internet üzerinden yaptığı alışverişi tamamlayamadı. Bir e-posta yazıp adını, adresini, telefon numarasını ve hangi tur programı ile ilgilendiğini belirtti. Otomatik yanıt sisteminin yolladığı e-postada bir saat içerisinde onunla temasa geçileceği yazıyordu. Yaklaşık bir saat sonra telefon çaldı ama arayan seyahat acentesi değildi.
"Ben Vivi Sundberg. Birgitta Roslin'le görüşebilir miyim?"
"Buyurun, benim."
"Ah, bana kim olduğunuzu açıkladılar ama ne istediğinizi tam anlamadım. Tahmin edebileceğiniz üzere büyük baskı altındayız. Anladığım kadarıyla yargıçmışsınız."
"Evet, öyleyim. Size iş çıkarmak istemiyorum. Ama yıllar önce ölen annem Andren soyadlı bir aile tarafından evlat edinilmişti. Elimde Hesio Valen'deki evlerden birinde yaşadığımı gösteren bir fotoğraf var."
"Aile üyeleriyle temasa geçmek benim sorumluluğumda değil. Erik Huden'le görüşmelisiniz."
"Ama kurbanlardan bazılarının soyadının Andren olduğunu düşünmekte haklı olup olmadığımı söyleyebilir misiniz?"
"Bu ismi önce siz söylediğiniz için size Andren ailesinin köydeki en büyük aile olduğunu söylemekte sakınca görmüyorum."
"Hepsi ölmüş mü?"
"Bunu söyleyemem. Annenize evlat edinen çiftin adlarını biliyor musunuz?"
Annesinin dosyası önünde duruyordu. Kurdeleyi açıp evrakları karıştırdı.
"Ne yazık ki bekleyecek zamanım yok," dedi Vivi Sundberg. "İsimleri bulduğunuzda beni yeniden ararsınız."
"Buldum. Brita ve August Andren. 90 yaşını geçmiş olmalılar. Belki 95.
Sundberg yanıt vermeden önce kısa bir sessizlik oldu. Rostin kadının kağıtları karıştırdığını duydu.
"İkisi de listede. Maalesef öldürülenler arasındalar ve en yaşlısı 96'sındaymış. Lütfen bu bilgiyi gazetelere vermeyin."
"Tanrı aşkına, neden gazetelerle temasa geçeceğimi düşündünüz?"
"Siz bir yargıçsınız. Eminim bu bilgiyle neler yapılabileceğini ve neden detayları kendinize saklamanızı istediğimi biliyorsunuzdur." Birgit de Rosin onun ne demek istediğini gayet iyi anlıyordu. Yargıçlar ender olarak gazetecilere bilgi sızdırsa da polise hiçbir yargıcın sır olarak saklanması gereken bir bilgiyi sızdırmayacağını anlatamazdınız.
Ben sadece soruşturmanın nasıl gittiğiyle ilgileniyorum.
Ben de meslektaşlarım da henüz herhangi bir bilgiyi açıklama yetkisine sahip değiliz. Medya tarafından kuşatılmış durumdayız. Hudiksvall'ı arayıp Erik Hudden'le görüşmenizi tavsiye ediyorum.
Vivi Sundberg'in ses tonundan rahatsız oldu ve telefonu kapatmak için sabırsızlandığı anlaşılıyordu.
Aradığınız için teşekkür ederim. Sizi daha fazla rahatsız etmeyeceğim.
Birgit de Rostin telefonu kapayıp konuşulanları düşündü. En azından artık annesinin, üvey annesinin ve babasının öldürülenler arasında olduğuna emindi. Daha fazlasını öğrenmek için onun da diğer herkes gibi polisin araştırmasını tamamlamasını beklemesi gerekecekti. Hudiksvall polisini arayıp Erik Hudden denilen adamla konuşmayı düşündü.
İyiydi, adamın biraz önce öğrendiklerine ekleyecek bir şey olabilir miydi?
Aramamaya karar verdi. Bunun yerine anne ve babasıyla ilgili evrakları koyduğu dosyayı gözden geçirdi. İçindekileri en son yıllar önce kontrol etmişti. Aslında şimdi daha önce hiç okumadığı evrakların da bulunduğunun farkına varıyordu.
Dosyanın içindekileri üç gruba ayırdı. İlk grupta Gövle Bukten'de içinde bulunduğu gemiyle birlikte batan babasıyla ilgili evraklar vardı. Baltık Denizi'nin suyu o kadar tuzludur ki iskeletler kolay kolay çürümez. Babasının cesedi denizin dibindeki kayalıkların arasında bir yerlerdeydi. İkinci grupta anne ve babasının birlikte oldukları döneme ait belgeler vardı ve hem doğumundan önceki hem doğumundan sonraki birkaç evrakı içeriyordu. Üçüncü grup sonradan Andren soyadını alan Gerda Löfe annesine ait belgelerden oluşuyordu. Belgeleri yavaş yavaş gözden geçirdi ve annesinin Andren ailesi tarafından evlat edildiği döneme ait olanlara özellikle dikkat etti. Çoğu sararmıştı ve mürekkepler solduğu için büyüteçle bile okumak kolay değildi. Not defterini açıp isimleri ve yaşlarını not aldı. Kendisi 1949 baharında doğmuştu. 1931'de doğan annesi o zamanlar 17 yaşındaydı. Ayrıca August ve Britta Andre'nin doğum tarihlerini buldu. Kadın 1909 Ağustos'unda, adam 1910 Aralık'ında doğmuştu. Yani Gerda doğduğunda biri 22, diğeri 21 yaşındaydı ve annesi Hesio Valen'e yollandığında ikisi de 30'una basmamıştı. Hesio Valen'de yaşadıklarını gösteren herhangi bir belgeye rastlamadı ama gazetedeki resimle yeniden kıyasladığı fotoğraf kadını ikna etmişti. Hata yapmasına imkan yoktu. Eski fotoğraftaki ciddi görünüşlü insanları incelemeye başladı. Fotoğrafta genç denebilecek iki kişi vardı. Fotoğrafın merkezindeki yaşlı çiftin yanında duran adam ve kadın, Britta ve August olabilirler miydi? Fotoğrafta tarih yoktu, arkasına herhangi bir not yazılmamıştı. Fotoğrafın ne zaman çekilmiş olabileceğini çözmeye çalıştı. Giysiler hangi döneme aitti? Fotoğraftakilerin çekim için giyindikleri açıktı ama taşralı olduklarından çoğu hayatları boyunca aynı takım elbiseyle idare ederdi. Fotoğrafı bir kenara bırakıp diğer belgelere ve mektuplara geçti. Britta 1942'de midesiyle ilgili bir sorun yaşamış ve Hudiksvall Hastanesi'nde tedavi görmüş. Gerda kadına mektup yazıp en kısa zamanda iyileşmesini dilemiş. O dönemde henüz 11 yaşında ve el yazısı bir garip, bazı kelimeler yanlış yazılmış ve yamuk yumuk yapraklı bir çiçek çizmiş.
Birgit de mektubu okuduğunda çok etkilendi. Nasıl olmuştu da onu daha önce görmemişti? O mektup başka bir mektubun içinden çıkmıştı. İyi ama neden onu hiç açmamıştı?
Gerda öldüğünde hissettiği acı yüzündendi belki de. Kendisine annesini hatırlatacak hiçbir şeye dokunmak istememiş miydi?
Arkasına yaslanıp gözlerini kapadı. Her şeyini annesine borçluydu. Gerda okulu bitirmediği halde kızını eğitimine devam etmesi için zorlamıştı. Artık sıra bizde derdi. Şimdi sıra işçi sınıfından kızların eğitim almasında. Birgit de Rosin de annesinin söylediğini yapmıştı. Üniversitede okumanın artık orta ve üst sınıfların tek elinde olmadığı 1960'larda hem üniversiteye gitmiş hem de solcu gruplara katılmıştı. Bundan sonra hayatı seyretmekle yetinmeyecek, bir şeyleri değiştirmeye çalışacaktı. Sistemli bir şekilde belgeleri taramayı sürdürdü. Başka bir mektup daha buldu. Zarf açık maviydi ve üstündeki damgadan Amerika'dan yollandığı anlaşılıyordu. İnce kağıt küçücük el yazısıyla kaplıydı. Masa lambasını kağıda çevirdi ve yazanları büyüteç yardımıyla okumaya çalıştı. İsveççe yazılmıştı ama içinde bir sürü İngilizce kelime vardı. Gustav adlı biri domuz çiftliğinde çalışmaktan bahsediyordu. Emily adlı bir çocuk yakın zamanda ölmüştü ve eve hüzün bulutu çökmüştü. Adam evde Helsingland'da hayatın nasıl gittiğini, ailenin neler yaptığını, hasadı ve hayvanları soruyordu. Mektuptaki tarih 19 Haziran 1896 idi. Zarftaki adres August Andren, Hesjövalen, İsveç'ti. Ama annemin üvey babası o zamanlar henüz doğmamıştı diye düşündü. Gerda'nın ailesinde kaldığına göre mektup üvey babanın babasına hitaben yazılmış olmalıydı. İyi de neden kuşaktan kuşağa aktarılıp kendisine miras bırakılmıştı? En altta imzadan hemen sonra bir adres vardı. Gustav Andren, Minneapolis Postanesi, Minnesota, ABD. Yeniden atlası çıkardı. Minnesota tarımla uğraşılan bir eyaletti. Demek Hesjövalen'deki Andren ailesinin üyelerinden biri 100 yılı aşkın bir süre önce oraya göç etmişti. Ama sonra Andren ailesinin başka bir üyesinin ABD'nin başka bir eyaletinde yaşadığını gösteren başka bir mektup buldu. Adı Jan August'tu ve görünen o ki doğuyu batıya bağlayan demir yolunda çalışıyordu. Mektubunda yaşayan ve ölmüş akrabalarla ilgili bir şeyler soruyordu ama yazanların çoğunu okumak imkansızdı. Zaman içerisinde mürekkep solmuş, yazı da okunamaz hale gelmişti. Jan August'un adresi şöyleydi: Reno Postanesi, Nevada, ABD. Okumayı sürdürdü ama belgeler arasında annesinin Andren ailesiyle bağını gösteren başka bir şeye rastlamadı. Belgeleri dosyaya kaldırıp internetin başına oturdu ve Gustav Andren'in verdiği Minneapolis adresini bulmaya çalıştı. Bir şey bulamadı ama bu sonucu bekliyordu. Nevada'daki adresi denediğinde karşısına Reno Gazette Journal'in bağlantısı çıktı. Tam o sırada telefon çaldı. Seyahat acentesinden arıyorlardı. Danimarkalı aksanıyla konuşan arkadaş canlısı genç bir adam ilgilendiği tur paketinin detaylarını açıkladı ve otelden bahsetti. Hiç tereddüt etmedi, ön rezervasyon yaptırdı ve en geç ertesi sabah işlemleri tamamlayacağına söz verdi. Bilgisayarın başına dönüp Reno gazetesinin bağlantısına tıkladı. Önce kendisini ilgilendiren bir şey görmedi. Sonra başka bir sayfaya geçmek üzereyken yaptığı aramanın sadece adresle değil, Andren soyadlı kişilerle ilgili olduğunu hatırladı. Yani Reno gazetesinde o soyadlı birinden bahsediliyor olabilirdi. Yakın tarihli haber yazılarının listesini taradı ve sayfalardan birine tıkladı. Yeni sayfa karşısında belirdiğinde elinde olmadan irkildi. İlk seferinde yazanların ne anlama geldiğini düşünmeden okudu. Sonra daha yavaş biçimde yeniden okudu ve gözlerine inanıp inanmaması gerektiğini sorguladı. Ayağa kalkıp bilgisayardan uzaklaştı ama yazı ve resimler ekrandan kaybolmadı. Makalenin çıktısını alıp mutfağa gitti, yazanları bir kere daha her kelimeye dikkat ederek okudu. 4 Ocak'ta Reno'nun kuzeydoğusundaki Ankersville adlı küçük kasabada vahşi cinayetler işlendi. Torna atölyesi sahibi bir adam ve ailesi dükkanın her zamanki saatinde açılmamasından şüphelenen komşuları tarafından ölü bulundu. Polisin elinde herhangi bir ipucu yok ama bütün Andren ailesinin, Jack, eşi Connie ve iki çocukları Steven ve Laura uzun bir bıçak veya kılıçla öldürüldüğü tespit edildi. Herhangi bir şey çalınmamıştı. Cinayetlerin neden işlendiği tespit edilemedi. Andren ailesi sevilen bir aileydi ve düşmanları yoktu. Polis cinayetlerin akli dengesi yerinde olmayan bir suçlunun veya bir uyuşturucu bağımlısının işi olabileceğine inanıyor. Bir süre kımıldamadan durdu. Dışarıdan çöp kamyonunun sesi geliyordu. İlk kez korkunun içine kök saldığını hissetti. Sanki birileri tarafından gözetleniyordu ama o ana dek farkında değildi. Gidip ön kapının kilitli olup olmadığını kontrol etti. Ardından bilgisayarın başına döndü ve Reno gazetesindeki makaleleri araştırmaya koyuldu. Çöp kamyonu gitmiş, hava kararmaya başlamıştı.
7. ayrımın sonu. Sayfa 84.